Doğuşu, Michel Foucault, sayfa 356. Hapsetmenin niteliği ve içeriği de yalnızca yasa ihlalinin cinsi tarafından belirlenmemelidir. Bir suçun hukuki ağırlığı, mahkumun ıslah edilebilir veya edilemez karakteri açısından hiç de tek yönlü bir işaret olmamalıdır. Yasanın hapis ile ağır hapis veya zorunlu çalıştırma ayrımının karşılığı olarak koyduğu hafif suç, ağır suç ayrımı, ıslah terimleri itibariyle işlevsel değildir. Bakanlık tarafından 1836'da yapılan bir araştırmaya göre merkez hapishaneleri müdürleri tarafından adeta tam bir katılımla formüle edilen kanaat böyledir. İslahaneler en fazla kusur içerenleridir. Suçlular arasında tutkularının şiddetine ve kalabalık bir ailenin ihtiyaçlarına yenik düşen çok sayıda insana rastlanmaktadır. Suçluların hal ve gidişleri onları ıslah etmekte görevli olanlarınkinden çok daha iyidir. Birinciler genelde sefih, hırsız, tembel olan ikincilerden daha yumuşak başlı, daha çalışkandır. Gazette Tribune. Ayrıca bakınız Margot Vasselot, La Ville de Refuge, 1832, sayfa 74-76. C.H. Lucas İslahanelerinin genelde kentsel nüfus içinden adam devşirdikleri ve hapishane ahlakının çoğunlukla tarımsal nüfustan geldiğini kaydetmektedir. Opcit, sayfa 46-50. Cezanın katılığının mahkum edilen eylemin cezai büyüklüğüyle doğrudan orantılı olmamasının gerektiği düşüncesi buradan kaynaklanmaktadır. Bu ceza ayrıca bir kere de ebediyen geçerli olmak üzere belirlenmemelidir. İslah edici işlem olan hapsetmenin kendi talepleri ve kendine özgü değişimleri vardır. Onun aşamalarını, geçici ağırlaşmalarını, tedrici hafiflemelerini belirleyecek olan onun etkileridir. Charles Lucas'ın ahlaka uygunlukların hareketli tasnifi adını verdiği şey, Cenevre'de 1825'ten beri uygulanan tedrici sistem. R. Fresnel, Considerations sur les Maisons de Refuge, Paris, 1829, sayfa 29-31. Fransa'da sıklıkla talep edilmiştir. Örneğin, üç kesim biçimi altında tutukluların hepsi için sınama kesimi, cezalandırma kesimi ve iyileşme yolunda olanlar için ödül kesimi. C.H. Lucas, sayfa 440. Veya dört safhalı biçimi altında şaşkınlığı çevirme dönemi, çalışmadan ve iç veya dış her türlü ilişkiden yoksun bırakma. Çalışma dönemi, soyutlama ama zorunlu bir ahlaklık döneminden sonra bir lütuf olarak kabul edilen çalışma. Ahlakileştirme rejimi, müdürler ve resmi ziyaretçilerle az çok sık toplantılar. Birlikte çalışma dönemi. L. Duras, Le Progressif'te çıkan makalesi ve Le Palange, 1 Aralık 1838'de zirkeleni. Cezanın ilkesi, adaletin bir kararıysa da bu cezanın yönetimi, niteliği, katı olup olmaması, cezalandırmanın etkilerini, bizzat bu etkileri üreten aygıtın içinden denetleyen özerk bir mekanizmaya ait olmalıdır. Yalnızca hapishane kurallarına uyulmasını sağlamanın bir yolu olmakla kalmayıp, aynı zamanda hapishanenin tutuklular üzerindeki etkisini fiili hale getirmeyi amaçlayan koskoca bir cezalar ve ödüller rejimi. Adli otoritenin buna kendiliğinden razı olduğu da olmaktadır. Hapishanelere ilişkin yasa tasarısı hakkında kanaati sorulan Yargıtay, hapishanelerde daha fazla paraya veya daha iyi bir gıda rejimine veyahut da ceza kısaltılmasına yönelik ödüller verilmesi fikri şaşırtmamalıdır. Eğer mahkumların zihinlerinde iyi ve kötü kavramlarını uyandıracak, onları ahlaki düşüncelere yöneltecek ve onları kendi gözlerinde de bir miktar yüceltecek bir şey varsa, bu bazı ödüllere ulaşma olanağıdır. C.H. Lucas, sayfa 441-42. Ve cezai akışı içinde düzelten bütün bu usuller konusunda adli mercilerin dolaysız bir yetkiye sahip olmadıklarını kabul etmek gerekir. Nitekim tanım gereği ancak yargılamadan sonra müdahale edilebilen ve yalnızca ihlallere yönelik olabilen önlemler söz konusudur. Buna bağlı olarak tutukluları yöneten personelin cezanın bireyselleşmesini ve uygulanmasını sağlaması söz konusu olduğunda özerk olmaları kaçınılmaz olmaktadır. Gözetmenler, kurum müdürü, papazı veya öğretmeni bu işlevi yerine getirmeye cezai iktidara sahip olanlardan daha fazla ehildirler. Cezanın bu iç ayarlanışına taban olacak şey artık suçluluğun yüklenmesi biçimindeki bir mahkeme kararı değil de bu hapishane görevlilerinin yargıları olacaktır. Farkına varış, teşhis, karakterize etme, belirleme, farklılaştırıcı sınıflandırma olarak anlaşmış. farklılaştırıcı, sınıflandırma olarak anlaşılmış haliyle. Onların yargıları cezanın hafifletilmesine hatta sona erdirilmesinde taban olacaktır. Bonneville 1846'da şartlı tahliye tasarısını sunduğunda onu yönetimin adli otoritenin ön izniyle tamamen ıslah olmuş mahkumun bazı koşulların yerine gelmesi halinde yeteri kadar bir süre ceza çekildikten sonra ve dayanağı olan en küçük şikayette bir saniye geri döndürmek üzere geçici olarak serbest bırakma hakkı. A. Bonneville, Op. Cilt. Sayfa 5 olarak tanımlanmıştır. Eski cezai rejimde yargıçların cezai çeşitlendirmelerini ve hükümdarların buna daha sonra son vermelerini olanak veren bu keyfiliğin, modern ceza yasalarının adli iktidarın elinden çekip aldığı bu keyfiliğin cezalandırmayı yöneten ve denetleyen iktidar cephesinde yeniden oluştuğu görülmektedir. Gardiyanın bilgince hükümranlığı kurum içinde egemen olarak hüküm sürmeye davetli gerçek yargıç. Bu kişi görevinin gerektirdiklerinin altında kalmamak için en yüce erdem ile insanlar konusundaki derin bir bilgiyi birleştirmek zorundadır. A. Beringer, Report 1836 ve Charles Lucas tarafından açık bir şekilde formüle edilmiş olan ve modern cezalandırma sisteminin işleyişinin esas eğilim hattını vurguluyor olmakla birlikte, bugün çok az sayıda hukukçunun itirazsız kabul etmeye cüret edebileceği bir ilkeye ulaşılmıştır. Bu ilkeye hapishane bağımsızlığı bildirgesi adını verelim. Burada yalnızca yönetsel özelliğe sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda cezalandırma gücünün bir parçası olan bir hak haline gelmek talep edilmektedir. Hapishane haklarına ilişkin bu iddia, ilke olarak şunu koymaktadır. Cezai yargılama keyfi bir birimdir. Onu parçalara ayırmak gerekmektedir. Yasa koyucular zaten yasama düzeyi ile eylemleri tasdif etmekte ve onlara ilişkin cezalar koymaktadır. Yargılama düzeyi kararları vermektedir. Arasında ayrım yapmıştır. Bugün yapılması gereken iş, bu sonuncu düzeyin de kendi hesabına çözümlenmesidir. Bu düzeyde tamamen adli olanı ayırmak, eylemlere faillerden daha az önem vermek, insan eylemlerine çok farklı ahlakilikler yükleyen niyetleri ölçmek ve böylece eğer mümkünse yasa koyucunun değerlendirmelerini düzeltmek ve belki de daha önemli olan hapishane yargısına özelliğini tanımak. Mahkemenin değerlendirmesi bu hapishane yargısına nazaran bir cins peşin hükümden başka bir şey değildir. Çünkü failin ahlakı ancak sınama içinde değerlendirilebilir. Öyleyse yargıcın değerlendirmelerinin de zorunlu olarak düzeltici bir denetime tabi tutulmaları gerekir ve bu denetim hapishanenin sağlama durumunda olduğudur. C.H. Lucas de la Réforme des Prisons 2 1838 sayfa 418-422. Böylece hapsetmenin yasal tutuklamaya, hapishanenin adliyeye nazaran bir aşırılığından veya bir dizi aşırılığından söz edilebilir. Öte yandan bu aşırılık çok erkenden daha hapishanenin doğduğu andan itibaren ya gerçek uygulamalar biçimi altında ya da tasarılar biçimi altında fark edilmiştir. Bu aşırılık daha sonradan ikincil bir etki olarak ortaya çıkmamıştır. Kapalı tutmaya ilişkin büyük mekanizma bizatihi hapishanenin işleyişine bağlıdır. Bu özelliğin işaretini gardiyanların yararsız şiddet uygulamalarında veya kapalı yerin ayrıcalıklarına sahip bir yönetimin müstebitliğinde iyice görmek mümkündür. Bunun kökleri başka yerdedir. Tam da hapishanenin yararlı olmasının istenilmesi olgusunda özgürlükten yoksun bırakmanın ideal bir mala hukuken el konulması, daha başlangıçtan itibaren pozitif bir teknik rol oynamak, bireyler üzerinde dönüşümleri işleme sokmak zorunda olması olgusunda yatmaktadır. Ve bu işlemi gerçekleştirmek üzere kapalı tutma aygıtı üç büyük şemadan yardım almıştır. Bireysel soyutlamanın ve hiyerarşinin siyasal ahlaki şeması, zorunlu bir çalıştırmaya uygulanan gücün ekonomik modeli, tedavinin ve normalleştirmenin teknik tıbbi modeli, hücre, atölye, hastane. Hapishanenin kapalı tutmayı aştığı marj, fiili durumda toptan disiplinsel tekniklerle doldurulmuştur. Ve sonuç olarak cezaevi adını alan şey, işte hukuki olana nazaran bu disiplinsel ektir. Bu eklenti sorun çıkmadan kabul edilmemiştir. Önce ilkeye ilişkin bir sorun. Şu andaki hükümlerimizde olduğu gibi ceza özgürlükten yoksun bırakmaktan daha fazla bir şey olmamalıdır. Descazes bunu dilinin parlaklığı içinde şöyle söylemekteydi. Yasa suçluyu içine attığı hapishanede izlemek zorundadır. E. Descazes, Rapport au Roi sur les Prisons, Le Moniteur, 11 Nisan 1819. Fakat bu tartışmalar çok çabuk bir şekilde ve bu karakteristik bir olgudur, cezaevindeki bu ek bölümün denetimini ele geçirme konusundaki bir savaşa dönüşecektir. Yargıçlar kapalı tutma mekanizmaları üzerinde gözetim hakkı talep edeceklerdir. Tutukluların ahlaklı hale getirilmeleri çok sayıda kişinin işbirliğini gerektirmektedir. Bu ancak teftiş siyahatleri, gözetim görevleri, himaye derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse ona yardımcılar gerekmektedir ve bunu ona sağlama işi yargıçlığa düşmektedir. Vivian in G. Ferus, Des Prisoners, 1850, sayfa 8, 1847 tarihli bir kararname ile gözetim komisyonları kurulmuştu. Hapishane düzeni bu dönemde yeteri kadar tutarlılık kazandığı için artık onu bozmayı değil de üstlenmeyi düşünür hale gelinmiştir. İşte bu nedenden ötürü yargıç hapishaneyi elinde tutmak istemektedir. Bir yüzyıl sonra bu durumun piç ve biçimsiz bir çocuğu olacaktır. Cezaların uygulanmasıyla sorumlu yargıç. Fakat cezaevi tutuklamaya nazaran olan aşırılığı içinde kendini kabul ettirebildiyse ve bundan da fazlası ceza adaletinin bütününü tuzağa düşürüp yargıçların bizzat kendilerini kapsar hale gelebildiyse, bunun nedeni ceza adaletini artık onun için sonsuz bir labirent haline gelmiş olan bilgi ilişkilerinin içine dahil edebilmiş olmasıdır. Cezanın infaz edilme yeri olan hapishane, aynı zamanda cezalandırılan kişinin gözlem yeridir. İki anlamda, tabii ki gözetimi altında tutmak olarak ama aynı zamanda her mahpus hakkında onun hal ve gidişi, derindeki tutkuları, tedrici gelişmesi hakkındaki bilgi olarak, hapishaneleri mahkum hakkındaki klinik bir bilginin biçimlenme yeri olarak kavranmaktadırlar. Cezaevi sistemi a priori bir kavram olamaz. Toplumsal durumun bir sonucudur. Tedavinin, rahatsızlığın yeri ve yönüne bağlı olduğu sağlık arızaları gibi ahlaki hastalıklarda da durum aynıdır. Leon Fajuher, sayfa 6. Bu da iki esaslı düzenleme gerektirmektedir. Mahpusun sürekli bir gözetim altında tutulabilmesi gerekmektedir. Mahpuslara ilişkin olarak alınacak bütün notların kaydedilebilmeleri ve muhasebeleştirilmeleri gerekmektedir. Panoptikon teması aynı anda hem gözetim hem de gözlem altında tutma, hem güvenlik hem de bilgi, hem bireyselleştirme hem de toplumsallaştırma, hem soyutlama hem de şeffaflık. En ayrıcalıklı gerçekleşme yerini hapishanede bulmuştur. Panoptikon usullerinin en azından dağınık halde iktidar uygulamalarının somut biçimi olarak çok geniş bir yoğunluğa sahip oldukları doğruysa da, Bentham'ın ütopyası blok olarak ancak cezaevi kurumlarında maddi bir biçime kavuşabilmiştir. Panoptikon 1830 ve 40'lı yıllarda birçok hapishane tasarısının mimari programı haline gelmiştir. Bu akıl ve disiplin taşa aktarmanın, C.H. Lucas sayfa 69, mimariyi iktidarın yönetimi için şeffaf kılmanın, eğer yönetim sorunu inşa sorunundan soyutlanarak ele alınmak istenirse, gerçeğin bunlara kendini göstermediği ilkeler koymak zorunda kalınır. Oysa bir mimar, yönetim ihtiyaçları hakkında yeterli bilgiye sahip olursa, teorinin belki de ütopyalardan biri saydığı şu veya bu hapsetme sistemini kabul edebilir. Abel Bloch, sayfa 1. Güç kullanımı ile zorlamaların yerine hiçbir boşluğu olmayan bir gözetim altında tutmanın, yumuşak etkinliğini ikame etmenin, mekanı yasaların yakın tarihli insancıllaşmalarına ve yeni cezaevi teorisine uygun bir şekilde düzenlemenin en dolaysız biçimiydi. Bir yandan otorite ve diğer yandan mimari. Böylece hapishanelerin cezaların yumuşaması yönünde mi, yoksa suçluları İslah eden bir sistem içinde mi bütünleştirilmeleri gerektiğini ve bunun halkın kusurlarının kökenine doğru inerken uygulanması gereken erdemleri canlandıran bir ilke haline geldiği bir yasamaya uygun olmasının gerektiğini göstermek zorundadır. L. Baltard, sayfa 4-5. Sonuç olarak mahpusun kendini sanki eski Yunanlı filozofun cam evinin içinde bulacağı bir görülebilirlik hücresi. N. P. Haro Romain, projette Penitentiary, 1840, sayfa 8 ve sürekli bir bakışın oradan itibaren hem mahkumları hem de personeli denetleyebileceği merkezi bir noktası olan bir hapishane makine kurmak. İngilizler bütün eserlerinde mekanik dehasına sahipler ve binalarının tek bir motorun çalışmasına bağlanan bir makine gibi işlemesini istemişlerdir. İbit, sayfa 18. Bu iki talebin etrafında birçok mümkün çeşitleme vardır. Katı biçimi altındaki Bentham'cı panoptikon veya yarım daire veya haç biçimi düzenleme. Bakınız Levano 1826. Bütün bu tartışmaların ortasında 1841'deki İçişleri Bakanı temel ilkeleri hatırlatmaktadır. Merkezi denetim salonu sistemin eksenidir. Merkezi denetim noktası olmaksızın gözetim altında tutma güvenilir, sürekli ve genel olmaktan çıkmaktadır. Çünkü hücreleri hemen yanı başlarından gözetim altında tutan görevlinin faaliyetini, hevesini ve aklına tam bir güven duymak olanaksızdır. Bu durumda mimari tüm dikkatini bu amaca yöneltmek zorundadır. Burada aynı anda hem bir disiplin hem de bir ekonomi sorunu vardır. Gözetim altında tutma ne kadar kesin ve kolay olursa, binaların kuruluşlarında kaçış denemelerine veya mahpuslar arasında iletişim kurulmasına karşı o kadar az güvence arınacaktır. Öte yandan eğer müdür veya baş gardiyan merkezi bir salondan hiç yer değiştirmeden ve görülmeden, yalnızca bütün hücrelerin girişlerini değil, aynı zamanda kapılar tamamen açıkken içerilerini de görebildiklerinde gözetim altında tutma tam olacaktır. Ama gene de her katta gardiyanlar bulunacaktır. Dairesel veya yarı dairesel hapishane formülüyle tek bir merkezden hücrelerindeki bütün mahpusları ve gözetim galerilerindeki gardiyanları görmek mümkünmüş gibi gözükmektedir. Ducatel, Instruction pour la construction des maisons d'arrêt, sayfa 9. Fakat bir cezaevi olan panoptikon aynı zamanda bireyselleştirici ve sürekli bir belgeleme sistemi de olmaktadır. Hapishane yapımında Bentham'cı şemanın çeşitlerinin önerildiği yılda ahlaki hesap zorunlu hale getirilmekteydi. Bütün hapishanelerde aynı biçime sahip olan kişisel bir dosya olacak ve müdür veya baş gardiyan, hapishane papazı, öğretmen bunun üzerine her mahpus hakkındaki gözlemlerini kaydedeceklerdi. Bu bir bakıma hapishane yönetiminin yanından ayırmadığı bir defter gibidir. Bu yönetim, bu defter her örneği, her koşul değerlendirmeyi ve böylece daha sonra bunların sayesinde her mahpusa bireysel olarak uygulanması gereken muameleyi belirlemeye yarayan bir araç haline gelmiştir. Dukpetiaus, sayfa 56-57. Daha karmaşık olan başka birçok sistemin tasarısı yapılmış veya bunların bazıları denenmiştir. Örnek olarak bakınız, G. de Gregory, Projet de Code Penal Universal, 1832, sayfa 199, V.D. Grelet Fami, Manuel de Prisons, 1839, 2, sayfa 23-25 ve 199-203. Her halükarda söz konusu olan hapishaneyi cezaevi uygulamasının düzenleyici ilkesi olarak hizmet edecek bir bilginin oluşma yeri haline getirmektir. Hapishane yalnızca kararlarını bilmek ve bunları saptanan kurallara göre uygulamak durumunda değildir. Cezai önlemi bir cezaevi işlemi haline dönüştürmeye olanak verecek olan bir bilgiyi mahpustan sürekli olarak çekip almak zorundadır. Bu bilgi sayesinde yasa ihlalinin zorunlu hale getirdiği cezayı mahpusu toplum için yararlı hale getirmek üzere bir dönüştürme faaliyetinde kullanacaktır. Hapishane rejiminin özelliği ve mümkün kıldığı bilgi yasanın kendi cezalandırıcı felsefesinin ilkesine yerleştirdiği bu cezanın yararını artırmaya olanak vermektedir. Müdüre gelince hiçbir mahpusu gözünden kaçıramaz. Çünkü mahpus hapishanenin neresinde bulunursa bulunsun, ister buraya girsin veya çıksın, isterse burada kalsın, müdür onun şu veya bu sınıfta tutulmasının veya başka birine geçirilmesinin nedenleri konusunda gerekçelere sahip olmak zorundadır. Müdür tam bir muhasebecidir. Her mahpus onun için bireysel eğitim küresi içinde ceza çektirmeye faizle verilmiş bir sermayedir. C.H. Lucas 2, sayfa 449-450. Bilgince bir teknoloji olan cezaevi uygulaması, ceza sistemini ve ağır hapishane inşasına yatırılmış olan sermayeyi verimli kılmaktadır. Bunun karşılığı olarak suçlu tanınması gereken birey olmaktadır. Bu bilgi talebi ilk aşamada kararın temellerini daha iyi atabilmek ve suçluluğun gerçek ölçüsünü belirleyebilmek üzere bizzat adli eylemin içinde yer almaktadır. Yasayı ihlal eden kişi mahkum kimliği altında ve cezalandırma mekanizmalarının uygulanma noktası olarak muhtemel bir bilginin nesnesi haline gelmektedir. Fakat bu durum cezaevi aygıtının kendine eşlik eden bütün teknolojik programla birlikte ilginç bir ikame işlemini gerçekleştirmesini gerektirmektedir. Adalet ona bir mahkum vermektedir. Ama onun üzerine uygulanacağı şey tabii ki yasa ihlali. Hatta tam olarak yasayı ihlal eden kişi de değildir. Daha farklı ve en azından başlangıçta kararın yazımı sırasında hesaba katılmamış olan değişkenler tarafından belirlenen bir şey söz konusudur. Çünkü bu değişkenler yalnızca ıslah edici bir teknoloji bakımından geçerlidir. Cezaevi aygıtının mahkum edilen yasa ihlalcisinin yerine ikame ettiği bu başka kişi suçludur. Suçlu, yasa ihlalcisinden hayatının onu karakterize etme konusundaki eyleminden daha uygun olması olgusundan ötürü farklılaşmaktadır. Cezalandırma işlevi eğer gerçekten bir yeniden eğitme olmak istiyorsa, suçlunun hayatını bütün olarak ele almak, hapishaneyi onun bu hayatını baştan aşağı yeniden ele alacak olan bir cins yapay ve baskıcı tiyatro haline çevirmek zorundadır. Yasal ceza bir eyleme yöneliktir. Cezalandırma tekniği ise bir hayata yöneliktir. Buna bağlı olarak en önemsizi ve en kötüyü bir bilgi halinde yeniden oluşturmak, zorlayıcı bir uygulamayla etkileri değiştirmek ve boşlukları doldurmak işi ona düşmektedir. Hayat hikayesinin bilinmesi ve düzeltilen hayat tekniği, suçlunun gözlemi yalnızca suçun işlendiği koşullara değil, aynı zamanda nedenlere de inmeli. Bunları onun hayat hikayesi içinde örgütlenme, toplumsal konum ve eğitim gibi üçlü bir bakış açısı içinde ve birincisinin tehlikeli eğilimlerini, ikincisinin can sıkıcı yönelimlerini ve üçüncüsünün kötü sonuçlarını bilmek ve fark etmek üzere araştırmalıdır. Bu hayat hikayesi araştırması, ahlaki durumların tasnifi için cezaevi sisteminin bir koşulu olmadan önce cezaların tasnifi için adli soruşturmanın esas bir parçasıdır. Bu soruşturma mahkuma, mahkemeden hapishaneye kadar eşlik etmelidir. Hapishane müdürünün görevi yalnızca onu içeri almak olmayıp aynı zamanda bu soruşturma unsurlarını tutukluluk süresi içinde tamamlamak, denetlemek ve düzeltmektir. İBİT sayfa 440-442. Olguların araştırılmasının bir suçun sorumluluğunu affedebileceği bir yasa ihlalcisinin arkasında hayatına ilişkin bir araştırmanın yavaş yavaş nasıl oluştuğunu gösterdiği suçlu karakterin profili çizilmektedir. Hayat hikayesi araştırmasının işe dahil edilmesi cezalandırma tarihi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Ve ancak buradan yola çıkabilen psikolojik bir nedensellik, sorumluluğun hukuki olarak yüklenişini şifte hale getirerek sonuçları karıştıracaktır. Artık bugün çıkılmış olmasının uzağında bulunan kriminolojik labirente girilmektedir. Ancak sorumluluğu azaltan, belirleyici yanı bulunan her neden, ihlali gerçekleştiren faili daha korkutucu bir suçlulukla damgalamakta ve bu suçluluk daha da katı cezalandırma önlemleri gerektirmektedir. Suçu tartmak söz konusu olduğunda suçlunun hayat hikayesinin cezalandırma uygulaması içinde koşulların çözümlenmesini ikiye katladığında cezai söylem ile psikiyatrik söylemin sınırlarının birbirlerine karıştıkları görülmektedir. Ve işte burada yani onların bitişme noktasında tam bir hayat hikayesi ölçeğinde bir nedensellikler ağı kurmaya ve bir cezalandırma ıslah etme kararı çıkartmaya olanak veren şu tehlikeli birey kavramı oluşmaktadır. Hayat hikayesi uygulamasının suçlu bireyin cezalandırılma mekanizmaları içinde oluşturulmasından sonra nasıl yayıldığını incelemek gerekecektir. Abbert'te mahkumların hayat öyküleri veya öz yaşam öyküleri, hayat hikayesi dosyalarının psikiyatrik modele göre biçimlenmesi, hayat hikayesinin sanıkların savunulmasına kullanılması. Bu sonuncu noktada 18. yüzyıl sonunda tekerleğe mahkum edilen üç büyük adam veya Jean Salmon için olan meşrulaştırıcı anılar karşılaştırılabilir ve Louis Philippe döneminin cinayet savunmaları. Charles d'Estaing, La Roncière şöyle savunmaktaydı. Eğer sanığın suçtan, iddiadan çok önceki hayatını dikkatli inceleyebilseydiniz, onun kalbine nüfuz ederek en gizli kıvrımlarını araştırabilseydiniz, tüm düşüncelerini, ruhunun bütününü çırılçıplak görebilseydiniz. Discours et Plaie d'Oyers 3, sayfa 166. 30. ayrımın sonu, sayfa 366.